Ayrım 6, sayfa 72. İlahi Mehdi'nin sevgili emiri Osman Atalan büyük bir grupla geliyordu. Mehdi'nin Hartum çağrısına yanıt olarak ordusuyla birlikte haftalardır Kızıldeniz dağlarında yol alıyordu. Savaşçı ruhu, hayvan ve insanlardan oluşan büyük güruhun yürüyüş hızının monotonluğundan ve sıkıcılığından bunalmıştı. Deve ve eşeklerden oluşan yük kafilesi, köle ve hizmetkarlar, kadınlar ve çocuklar 20 ayrı kafile halinde dizilmişlerdi. Gece kamp kurduklarında çadır ve hayvan sürülerinden bir kent oluşuyordu adeta. Osman'ın her karısı başka bir devenin sırtında tüllerle örtülü tahtırevanda yolculuk yapıyor, geceleri de kölelerinin eşliğinde kendi ferah çadırlarında kalıyorlardı. Kafilenin arkasından da 40 bin kişilik ordu yürümekteydi. Tüm itaatkar kabileler Kızıldeniz kıyılarının hakimi ve birleştiricisi Hamra'nın kırmızı siyah bayrağı altında toplanmıştı. Birkaç yıl içinde iki Mısır ordusunu yok edecek olan savaşçılar da bunlardı. Bekir Paşa'nın üstün sayıdaki ordularını Tokar ve Eltep'de katledecek, çölü kemiklerle dolduracaklardı. Rüzgar batıdan estiğinde 40 kilometre ötede kıyıda yaşayan Suakin sakinleri gömülmemiş cesetlerin kokusunu duyabileceklerdi. Osman Atalan kumandasındaki kabilelerden çoğu General Hicks ve 7000 adamının yok edildiği El Obeid Savaşı'nda da önemli bir rol oynamışlardı. Onlar derviş ordusunun çiçekleriydiler ama çoğaldıkça Osman Atalan gibi bir adam için fazla yavaş hareket eder oluyorlardı. Açık çölün ve vahşi bölgelerin çağrısını hissediyordu. Ordusunu kafirler kentine doğru yola devam etmek üzere bırakıp güvendiği süvarilerinden oluşan küçük bir birlikle beraber atına atlayıp en cesurlar için bile çok tehlikeli sayılan sporu yapmak üzere ayrıldı. Atbara Nehri Vadisi'ne bakan ormanlık tepede kısrağının yuvarına asılmış dimdik oturan Osman Atalan romantik bir kahraman görüntüsü veriyordu. Türban takmamıştı, gür siyah saçları ortadan ayrılmış ve uzun bir örgü halinde süslü cübbesinin belini saran mavi ipek kuşağı kadar sarkmıştı. Eğerin sağ tarafında dizinin altına tutturulmuş pala kınını tutuyordu. Palanın kabzası kullanıla kullanıla amber gibi olmuş gergedan boynuzundan yapılmıştı. Bıçak kısmı altın ve gümüş kakmalıydı. Cübbesinin altındaki bol giysi sırım gibi yağsız bedenini örtüyordu. Kol ve bacak kasları dokuma lifleri gibi belirgindi. Eğerden inince boyu atının başıyla aynı hizaya geldi ve kovalamanın ilk belirtilerini görmek üzere aşağıdaki vahşi araziye baktı. İri ve koyu renk gözleri güzel bir kadınınkiler gibi kıvırcık kirpiklerle çevriliydi. Ama hatları eski bir fil dişinden oyulmuşçasına keskin kemikleri belirgindi. O çöle ve vahşi topraklara ait bir canlıydı. Vücudunda hiçbir yumuşak nokta bulunmuyordu. Amansız çöl güneşi tenini yaldızlamış ama karartmamıştı. Peşinden gelen adamları da atlarından inmişlerdi. Onur payesi at sırtında yalın kılıç en tehlikeli avı yakalayanın olacaktı. Onlar da efendileriyle aynı taştan yontulmuşlardı. Atların eğerlerini gevşettikten sonra gölgelik bir yere bağladılar. Deri kaplarla su getirip suladılar ve sonra önlerine içlerinde bir miktar darı bulunan palmiye lifinden yapılma yem torbalarını koydular. Kendileri ne yer ne de içerdi. Bu mahrumiyet savaş geleneklerinin bir parçasıydı. Yaşlılar bir erkek sık sık ve bol bol su içerse güneş ve kumun egemenliğine karşı koyamaz derlerdi. Atlar dinlenirken aga giyerler eğerlere bağlı kılıç ve kalkanlarını aldılar. Güneş ışığının altında küçük bir grup halinde yan yana oturup kalkanlarına gerili işlenmiş zürafa derisiyle kılıçlarını bilemeye başladılar. Zürafa derisi vahşi avlar içinde en sert olanıydı ama yine de bizon ya da hipopotam kadar sert değildi. Kalkanlar yuvarlaktı, herhangi bir görüntü veya amblem yoktu üzerlerinde. Sadece düşmanın bıçağı veya avın pençesi ya da köpek dişi gösterilmişti. Bıçak bilemek boş zamanlarında oyalanmak için yaptıkları bir işti. Nefes almak ve yiyip içmekten daha fazla yeri vardı hayatlarında. ''Avı öğleden önce görürüz.'' dedi emirin mızrak taşıyıcısı Hasan ben Nader. ''İnşallah.'' ''İnşallah.'' diye ötekiler de hafif seslerle tekrarladılar. Daha önce hiç peşinde olduğumuz bu erkeğinkiler kadar büyük izler görmemiştim toprakta diye devam etti Hasan. Efendisini ya da vahşi tabiatı rahatsız etmemek için alçak sesle konuşuyordu. O erkeklerin erkeği diye ötekiler de hak verdi. Güneş batmadan erkeklere göre bir av yaşanacak. Osman Atalan'ın bulunduğu yere bir göz attılar. Saygılarından doğrudan ona bakmamışlardı. Dirseklerini dizlerine dayamış, düzgün tıraşlı çenesini avuçlarının içine yere çömelmiş ve derin düşüncelere dalmıştı. Çeliğin deriye sürtünmesinden çıkan hışırtılar dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Bu biteviye işe sadece arada bir parmaklarıyla bir kenarın keskinliğini denemek için ara veriyorlardı. Tüm palalar yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve çift yanlıydı. Bunlar yüzyıllar önce Kudüs'te haçlara karşı duran Müslümanların palalarının benzerleriydi. En değerli palalar Solingen çeliğinden yapılan ve babadan oğula geçenlerdi. Bu metalin menevişlemeyle oluşmuş sertliği palaya muazzam bir güç katıyor ve kenarları tıpkı bir cerrahın neşteri gibi bir saç telini de insanın etini kemiğini de kesebilme özelliği veriyordu. Böyle bir palayla indirilecek tam bir darbe ile fazla bir zahmete girmeden düşmanı olgun bir nar gibi ikiye ayırmak mümkündü. Kınları iki tabaka yumuşak mimoza ağacının karşılıklı tutturulması ve üzerine fil kulağı kaplanıp demir gibi sertleşene kadar kurutulması ile oluşturulmuştu. Kının düz kısmından yaklaşık 30'ar santimlik iki deri kayış sarkıyordu. Bunlar silahı binicinin bacağına bağlamak içindi. Böylece 4 nala giderken dahi yerinden kıpırdamaz, Avrupalı süvarilerin kılıçları gibi çirkin bir şekilde hoplayıp zıplamazdı. Agga giyerler Güneştepe'de 3 parmak uzunluğunda bir yay çizene kadar dinlendiler. Sonra Osman Atalan zarif bir hamleyle ayağa kalktı. Tek kelime etmeden diğerleri de kalkıp atlarının yanına gitmiş ve eğerleri sıkmışlardı. Atlarına binip vadiden aşağı açık savandan düz tepeli akasya ağaçlarının sıralandığı Atbağra Nehri kıyısına doğru ilerlemeye başladılar. Derin yeşil gölcüklerden birinin başında atlarından indiler. Fil onlar gelmeden önce oradaydı. Arkadaşlarıyla birlikte karnını suyla doldurmuş, neşeyle banyo yapmış, hortumlarını aldıkları sularla birbirlerini ve gülün kıyılarını ıslatmışlardı. Üzerlerine güneşten ve böceklerden korunmak için kalın çamur tabakaları sıvamışlardı. Sonra da güçlü kuvvetli 3 gri hayvan kıyı boyunca uzaklaşıp gitmişti. Ama kumda ve çamurda bıraktıkları ayak izleri çok tazeydi. Adamlar kendi aralarında heyecanla fısıldaştılar. En iri filin dev yuvarlak ayak izlerini gösteriyorlardı. Osman Atalan yuvarlak kalkanını ayak izinin üstüne koydu. Ayak izi zürafa derisi kalkandan bir parmak taşmıştı. ''Aman Allah!'' diye mırıldandılar. ''Bu dev bir fil ve çeliğimize değer.'' ''Bundan daha büyüğünü hiç görmedim.'' dedi Hasan Ben Nader. ''Yaşamış tüm fillerin babası.'' Su kaplarını doldurdular ve atlara yine su verdikten sonra tekrar at binip akasya ormanında izlerin peşine düştüler. 3 fil hafif bir rüzgara doğru gittiğinden tehlikeyi sezebilirlerdi. Adamlar sessiz ve kararlı bir şekilde iz sürmeye devam ettiler. Büyük fil bir açıklıkta parlak sarı dışkılar bırakmıştı. Çiğnediği akasya kabukları yüzünden lifli ve davum ağacından ötürü topak topaktı. Parlak sinekler konup kalkıyordu üstüne. Koku o kadar güçlüydü ki atlardan biri asabileşmişti. Binicisi hayvanın boynunu okşayarak sakinleştirdi. Osman Atalan biraz önde olmak üzere yola devam ettiler. Yol fillerin akasya ağaçlarından söktükleri uzun parçaların yüzlerce adım öteden görünmesine izin verecek kadar düzdü. Ağaçların taze yaralarından öz sular akıyordu hala. Daha sonra bunlar kuruyacak ve Arap sakızı denen maddenin ham hali çıkacaktı ortaya. Emir Osman üzengilerin üstünde yükselip eliyle gölge yaparak uzaklara baktı. Hemen hemen 800 metre kadar ötede uzun bir doğum ağacının tepesi görünüyordu, diğer alçak boylu savan ağaçlarının arasından. Rüzgar çok hafif olduğu halde ağaç kasırgaya tutulmuş gibi iki yana sallanmaktaydı. Emir tekrar adamlarına baktı ve başıyla işaret etti. Hepsi gülümsüyordu çünkü neye tanık olduklarını anlamışlardı. Fillerden biri alnını ağacın şişe biçimi gövdesine dayamış, koca ağacı bir fidan gibi sallıyordu olanca gücüyle. Böylece olmuş doğum meyveleri sapır sapır dökülüyordu başından aşağı. Atlarının dizginlerini kısıp yavaşlattılar. Atlar hayvanların kokusunu almışlar, korku ve heyecandan terliyor, titriyorlardı. Çünkü daha sonra olacakları biliyorlardı. Aniden Osman elini atının iki kürek kemiğinin arasına koydu. Sütlü, bal rengi bir kısraktı atı. At güzelim Arap kafasını kaldırıp cinsini gösteren iri burun deliklerinden soludu ama itaat edip durmuştu. Adı Hulu Maya, tatlı su idi. Yani bu kurak ülkedeki en değerli şeyin adı verilmişti. 6 yaşındaydı ve bir Afrika ceylanı kadar hızlı, kedi yavrusu kadar munis ama dişi bir aslan kadar yürekliydi. Ne savaşta ne avda asla ürkmezdi. Sahibi gibi o da avlarını görmek istercesine gözünü ileri dikmişti. Aniden karşıda ortaya çıkıverdi. Daha küçük fillerden biri arkadaşlarından ayrılmış bir mimoza ağacının yaygın dalları altında kestiriyordu. Üstüne yer yer gölgeler düşmüştü. Osman sağ eliyle işaret etti ve ilerlediler. Atlar toynaklarının arasından bir kobra çıkacakmış gibi temkinli adımlar atıyorlardı. Sonra neredeyse birdenbire ağaçların arasında öteki iki hayvan belirdi. Biri ısıran sineklerin verdiği ıstırapla başını salladı olanca gücüyle ve kulakları gümbürtüyle omuzlarına çarptı. Dişleri gölgelerin arasında donuk bir şekilde parlıyordu. Ağaç öz suları ve sebze sularıyla eskimiş bir lüle taşı pipo gibi sararmışlardı. Uca doğru incelen eğimli dişleri o kadar büyüktü ki adamlar memnuniyetlerini gösterecek homurtular çıkardılar ve palalarının kabzalarına gitti elleri. Üçüncü fil büyük bir çalının arkasında kalmıştı. Bulundukları yerden onun dişlerini ötekilerin dişleriyle kıyaslamaları imkansızdı. Artık Osman atalan üç filin de yerini saptamıştı. Nasıl saldıracağını planlayabilirdi. Önce en yakındakini haklamaları gerekiyordu. Rüzgarla kokularını alacağı için onu atlayıp geçemezlerdi. Adamların ve atların kokusu ötekileri de uyararak hemen kaçmalarına neden olurdu. Ve tekrar peşlerine düşmek çok güç bir hal alırdı. Dudaklarının belli belirsiz bir hareketiyle ama aynı zamanda etkin el hareketleriyle adamlarına komut verdi Osman atalan. Uzun deneyimlerle her biri tam olarak ne istediğini bilirdi. Mimoza ağacının altındaki fil diğer yana doğru yarım dönmüştü. O yüzden Osman tekrar ilerlemelerine izin verdiğinde sağa doğru kıvrılıp tam arkasından yaklaştılar. Filin görüş alanı kısaydı, babun ya da vaşak gibi öteki vahşi hayvanlarla kıyaslandığında. Şekilleri ayırt edemese de aniden harekete geçebilirdi. Osman atın üstünde daha fazla yaklaşmaya cesaret edemedi. Eğerden aşağı süzüldü ve cübbesinin kenarını mavi ipek kuşağının arasına kıstırdığında ayağındaki şalvar da ortaya çıktı. Sandaletlerinin kayışlarını sıktı ve palasını çekti. İçgüdüsel olarak keskin mi diye denedi ve baş parmağının tümseyinde beliren kan damlasını emdi. Tatlı sunun dizginlerini Hasan'a bıraktı ve mimoza ağacının altındaki dev gri kütleye doğru ilerlemeye başladı. Fil üç katlı dev bir deniz anasına benziyordu. Böylesine güçlü bir hayvanı cılız bir palayla öldürmek imkansız gibi görünüyordu. Osman bir dansçı zarafetiyle kıvrak ve sessiz bir biçimde ilerledi. Kılıcı sağ elindeydi. Ancak pala kabzasının artı işareti şeklindeki sapına, çaprazlamasına yeni öldürülmüş fil kulağından bir şerit bağlamıştı. Bu şerit artık kuruyup işlendiği için sol eliyle de takviye imkanı veriyordu. Hayvana yaklaşırken karnından gelen hafif gurultuyu duydu. Belli ki yaşadığı rahatlama ve keyfi sürünün geri kalanıyla da paylaşmaktaydı. Onlar da öğle sıcağında bastıran rehavet içinde kestiriyorlardı. Fil hafif hafif sallanıyor ve sinekleri kovmak için güdük kuyruğunu tembel tembel sallıyordu. Kuyruğunun ucundaki bir tutam tüy yaşından ötürü yok denecek kadar azalmıştı. Lekeli muazzam dişleri o kadar uzun ve kalındı ki körelmiş uçlarını sıcaktan pişmiş toprağa dayamıştı. Aşınmış, buruşmuş hortumu fil dişi sütunlarının arasından gelişi güzel sallanıyordu. Uzun zaman önce ölmüş bir bizonun güneşte kurumuş solmuş kalça kemiğini hortumunun ucuyla okşuyor, ön ayağına yuvarlıyor, sonra tadına bakacakmış gibi dudaklarına kaldırıp burun deliklerinin her iki yanına doğru tekrar yuvarlayarak güneşin altında tesbih çekerek hayaller gören eski bir Kıpti rahibi gibi onunla oynuyordu. Osman artık öldürücü darbeyi indirmek için palayı iki eliyle tutuyordu. Ve palanın ucuyla filin böğrünü çizecek kadar yakınına gelmişti. yarılan gri deri yaşlı bir adamın pörsük derisinden düşen bol bir pantolon gibi salkım halinde hayvanın dizlerine inmişti. Adamları huşu içinde ve hayranlıkla izliyorlardı. Daha zayıf bir savaşçı, hiçbir şeyden kuşkulanmayan ava arkadan yanaşıp diz ardı kirişlerine saldırmayı tercih eder ve seri çifte darbelerle yere yayılmış dev ayağın üstündeki bacakta bulunan ana tendonları ve arterleri keserdi. Bu yara avcının kaçmasına imkan verir ama hayvan sakatlandığı için olduğu yerde kalır ve kan kaybından bir saat içinde ölürdü. Ancak emirlerinin yaptığı gibi önden saldırmak riski 100 misli arttırırdı. Osman şimdi hortumun hareket alanındaydı ve fil bir sıkışta tüm kemiklerini un ufak edebilirdi. O koca kulaklar tutulmuş bir nefes dahil en küçük sesi duyar ve bu yakın mesafede o küçük nezleli gözler en ufak bir hareketi algılardı. Osman atalan filin gölgesinde kaldı ve gözlerinden birine baktı. Öyle koca gri bir kafada çok küçük görünen ve uykulu uykulu kırpılan göz tamamen renksiz, saçaklı kirpiklerle perdelenmişti. Sallanan hortum kalın, sarı dişlerin ardında korunuyordu. Osman tatlılıkla hayvanı hortumunu kendisine doğru uzatmaya ikna etmek zorundaydı. Herhangi bir uygunsuz hareket, bir yersiz ses, yıkıcı bir tepkiye yol açardı. Bir hortum darbesiyle yere çakılabilir ya da o koca ayağın altında ezilebilir veya dişlerden birinin ucuna geçirildikten sonra filin alnındaki çıkıntılı kemikle kanlı bir püreye dönüştürülebilirdi. Osman palayı ellerinin arasında hafifçe döndürüp yaprakların arasından sızan gün ışığında parlattı. Yarattığı yansımayı önce filin ağır ağır sallanan kulağında oynattı bir süre. Sonra palanın kenarında oluşan ışın prizmasını filin yarı kapalı gözüne doğru tuttu. Fil gözünü sonuna kadar açtı ve bu hafif baş belasının kaynağını ararken gözü parladı. Oynaşan güneş ışığından başka bir şey göremeyince hortumunu telaşla değil de hafif bir merakla oraya doğru uzattı. Osman'ın kabzayı kavramış ellerini ayarlamasına gerek yoktu. Pala havada parladı ve hızla avın çıkıntısına indi. Hortumda kırılacak kemik bulunmadığından gümüş pala kolayca ikiye böldü ve hortumun yarısı yere düştü. Fil şok ve acıyla geriye kaykılmıştı. Osman aynı anda geri sıçradı ve fil hareketi saptayıp o yöne hamle yapmaya çalıştı. Ancak hortumu yerde yatıyordu ve kalan kısmı Osman'a doğru döndürünce kesik arterden oluk gibi kan fışkırdı ve Osman'ın cübbesini kızıla boyadı. Sonra hayvan kesik hortumunun kalan kökünü yukarı kaldırıp ölümcül bir acıyla feryat etti. Kanı başına ve gözlerine akıyordu. Yolunu kesen ağaçları ve çalıları ezerek ormana hamle yaptı. Uyuklarken onun korkunç feryatlarıyla irkilen öteki filler de onunla birlikte kaçmaya başladılar. Hasan ben Nader yedeğinde tatlı su ile birlikte atını mahmuzladı. Osman atının uzun ipeksi yelesinden bir tutamı yakalayarak palasının kabzasını da bırakmadan eğerin üstüne sıçradı. "Bırakın ilk fil kaçsın!" diye bağırdı. Koca kalbinin pompalaması kanını hızla kesik arterden akıtacaktı. Fil giderek güçten düşecek ve 1 kilometre içinde yere yığılacaktı. Ona sonra dönüp bakabilirlerdi. Hortuma hiç bakmadan ölmekte olan hayvanın döndüğü noktayı geçti Osman. Üzengilerinin üstünde yükselerek yara almayan fillerin izlediği yolu görmeye çalıştı. Nehir vadisinin ilk tepelerine ulaşıp ikiye ayrıldıkları noktaya kadar gözüyle takip etti. Bir fil güneye dönmüş ve hızla ormana dalmıştı. Öteki ise doğruca kayalık bayıra tırmanmaya başlamıştı. O anda inceleyip hangi hayvanın daha büyük olduğunu seçmeye vakit olmadığı için Osman keyfi bir seçim yaptı. Palasını kaldırıp işaret verdi ve adamları sessizce iki gruba ayrıldılar. Birinci grup kayalıkları sardırırken Osman ikinci grubu öteki hayvanın peşine taktı. Hayvanın kaçarken kaldırdığı tozlar hala havada uçuştuklarından izleri okuyarak zaman yitirmeye gerek kalmamıştı. Osman 400 adım ötede suları yaran bir balina gibi çalılıklara dalan filin koyu renk sırtını görene kadar tatlı su 1,5 kilometre kadar daha koştu. Avını görüş alanına alan Osman tatlı suyu rahat bir eşkinle koşturmaya başladı. Çaresiz kalındığında kullanmak üzere atının gücünü korumak istiyordu. Bu hızla bile doğruca filin üstüne gidiyordu. Kısa süre sonra filin koca tabanlarını fırlattığı küçük çakıl taşları kalkanına ve yüzüne çarpmaya başladı. Gözlerini kısıp daha da yaklaştı ve fil onun varlığını hissedip o koca hayvandan hiç umulmayacak bir hız ve çeviklikle onlara doğru döndü. At üstündeki adamlar o gelmeden hemen dağıldılar ama biri yeterince hızlı davranamamıştı. Fil hortumunu uzatarak dört nala koşup adamı eğerden çekiverdi. Kendini koruyabileceği palası da elinden fırlamış ve ışıltılar saçarak sert toprağa saplanmıştı. Bulunduğu yerde metronom gibi sallanıyordu. Fil yana döndü ve hortumunu boynuna dolamış olduğu adamı bir doğum ağacının gövdesine öyle bir şiddetle çarptı ki adamın kafası koptu. Sonra cesedin üstüne diz çöküp dişleriyle paramparça etti. Kalan parçaları bile tekrar tekrar çiğnedi. Osman tatlı suyu geri çevirmiş ve at her ne kadar uzun yelesini dehşetle sallasa da sonunda dizlerinin baskısına ve sırtını okşamasına teslim olmuştu. Atı doğruca filin görüş alanına süren Osman tüm dikkatini üstüne çekmek için bağırmaya başladı. ''Ho ho ho!'' diye bağırıyordu. ''Gel buraya seni şeytan! Beni takip et cehennem zebanisi!'' Fil ayağı fırladı. Ceset hala dişlerinden birinin ucunda sallanıyordu. Başını sallayıp cansız bedeni yana fırlattı. Sonra gazap içinde tiz sesler çıkararak kafasını sallayıp kulaklarını çırparak Osman'ın peşine düştü. Tatlı su ürkütülmüş yabani tavşan gibi koşuyordu ama Osman sevgi dolu okşamalarla onu yavaşlattı. Atın boynuna yattığı halde kolunun arasından arkaya bakıyordu. ''Yavaş benim güzelim.'' Atı ortalama bir hıza ulaştırmıştı. ''Şimdi avımızın dikkatini çekmemiz gerek.'' Fil kazandığının farkındaydı ve bir ağır süvari birliği gibi gümbür gümbür geliyordu arkalarından. Kafasını öne çıkarmış hortumunu uzatmıştı. Ama kısrak da uçarken gölden su içen bir kırlangıç gibi süzülüyordu. Osman atın dalgalanan kuyruğunu hortumun bir kol boyu önünde tutuyordu. Fil kendini zorlayarak daha da hızlanıyor fakat tam atı ve binicisini yakalamak üzereyken Osman da atı biraz daha hızlandırarak aradaki mesafeyi koruyordu. Osman eğilip kulağına yumuşak bir sesle bir şeyler söyleyince at sesini duymak için kafasını çevirdi. ''Evet güzelim, geliyorlar.'' Filin kaldırdığı tozların arasından yaklaşan adamlarını seçebilmişti. Kendini ve atını yem olarak kullanarak adamlarına yaklaşıp öldürücü darbelerini indirme şansı vermişti. Fil önündeki atlıyla o kadar meşguldü ki kuyruğunun dibine gelen adamları fark etmemişti. Hassan ben Nader tam filin yeri döven topuklarının dibinde eğerden yere kayıvermişti. Arkasından gelen binici boşta kalan dizginleri yakaladı ve Hassan istediğinde tekrar üstüne atlasın diye atı yanında sürmeye devam etti. Toprağa değince dört nala giden atın verdiği ivme ile ileri fırlamıştı Hassan. Fil tüm ağırlığını en yakınındaki bacağına aktardığında kalın gri derisinin altındaki tendon bağı gergin bir vaziyette büküldü. Hassan palasıyla topuk mafsalının arkasına, tendonun eklemle birleştiği yerin bir karış kadar üstüne bir darbe indirdi. Keskin pala kemiğe kadar girdi ve ana tendon hayvanın böğürtüsüne rağmen Osman'ın bile kulağına ulaşan bir sesle yırtıldı. Tam o anda Hassan ben Nader atının dizginini yakalamış ve tekrar eğere atlamıştı. Atı bir kez daha dört nala kalktı. Atla insanın mükemmel uyumunu yakalamışlardı. At üç hamlede onu filin dişlerinden ve hortumundan uzaklaştırdı. Fil yaralı bacağını yerden kaldırıp sonraki adımı atabilmek için öne uzattı ama tüm ağırlığı üzerine binince topuk mafsalı parçalandı. Filler diğer dört bacaklı hayvanlar gibi üç ayakla koşamadıkları için anında tökezledi ve olduğu yere yığıldı. Isırap ve öfke dolu tiz çığlıklarla kendisine eziyet edeni arıyordu. Osman tatlı suyu dizginleyip geri döndürerek neredeyse filin hortumunun dibine kadar sokuldu ve dikkatini perçinlemek için file bağırdı. Hayvan ona doğru hamle yapmaya çalıştıysa da sendeledi ve sakat bacağı yüzünden devrildi. Aynı anda Hassan bir daire çizip dönmüş ve yine acı çeken hayvan tarafından fark edilmeden kuyruğunun dibine dek sokulmuştu. Bir kez daha yere atladı ve sonra cesaretini göstermek için atını gönderip filin ayağının dibinde tek başına kaldı. İri hayvanın tüm ağırlığını yaralı bacağına vermesini bekledi ve derinin altında tendonu gördüğü an bir cerrah ustalığıyla kesti onu. Filin arka bacakları titredi ve çaresizce sağrısının üstüne çöktü. Feryatlarıyla acımasız gökyüzüne ve zalim Afrika güneşine çektiği acıyı anlatıyordu. Hassan ben Nader arkasını debelenen hayvana döndü ve sakin bir şekilde uzaklaştı. Osman da tatlı sudan atlamış ve onu kucakladı. ''Erkek gibi yaşadı ve bir prens gibi öldürüldü.'' Güldü. ''Bugün seninle and içip birlikte kardeşlik tuzu yiyeceğimiz gün.'' Bana çok büyük bir onur verdiniz diye fısıldadı Hasan ve saygıyla ayaklarına kapandı Osman'ın. Ben sizin köleniz ve çocuğunuzum. Siz benim efendim ve babamsınız. Bir gölgelikte atlarını dinlendirip sularken bir yandan da avlarının son çırpınışlarını izlediler. Kalp atışlarının ritmine bağlı olarak hayvanın arka bacaklarındaki kesiklerden kan fışkırıyordu. Ayaklarının dibindeki toprak kanlı bir çamur haline gelmişti. Ayakları kaysa da kalkmak için çırpınıyordu ama çabaları uzun sürmedi. Parlak kırmızı kan giderek kurudu ve filin üzerine yaklaşan ölümün bitkinliği çöktü. Nihayet uzun bir iniltiyle ciğerlerindeki son havada çıktı ve tepelerde yankılanan bir gürültüyle yana doğru devrildi. ''Bu fil dişlerini getirmek için 5 gün sonra seni 50 adamla buraya yollayacağım Hasan Ben Nader.'' Osman havaya dikilmiş haliyle kendi başından yükseğe uzanan dişlerden birini sıvazlıyordu. Dişleri kafatasındaki kemik yuvasına bağlı tutan kıkırdaklar 5 gün içinde çürüyerek yumuşayacak ve böylece koca dişler baltayla hasar görmeden sökülebileceklerdi. Tekrar atlarına bindiler ve kendi izlerini takip ederek Osman'ın ilk saldırdığı fili bulmaya gittiler. O arada o da korkunç yarasının yol açtığı kanama yüzünden ölmüş olmalıydı. Düşmüş olduğu noktadan sonra izini bulmak kolay olacaktı. Çünkü geride bir kan ırmağı bırakmış olması gerekiyordu. Çok gitmeden Osman elini kaldırıp adamları durdurdu ve başını dikerek dinlemeye başladı. Dikkatini çekmiş olan ses 3. fili izleyen adamların bulunduğu kayalık yamaçta tekrar duyuldu. Aradaki tepeler sesleri emdiği için daha önce duymamışlardı. Gelen sesler tecrübeli avcılar için açıktı. Bu kızgın bir filin sesiydi. Yaraları yüzünden tökezlemeyen ya da güçten düşmeyen bir filin. ''Al Noor'u öldürememiş'' dedi Osman. ''Yardımına gitmeliyiz.'' Atlarını 4 nala kaldırdılar. Onlar yamacı geçerken mücadele sesleri yükselmiş ve yakınlaşmıştı. Osman atını o tarafa sürdü ve yerde yatan bir at ölüsü buldu. Hayvanın omurgası filin hortumundan yediği bir darbeyle paramparça olmuştu. Agga Giyer de ölmüştü üstünde. Atları yavaşlatmadan onların yanından geçip devam ettiler ve 2 ölüm adam daha buldular. Osman bir bakışta belirtileri tanımıştı. Adamlardan biri saldıran hayvanın önünde attan düşmüştü. Kaçmaya çalışırken canavarın kıvrık kırmızı uçlu dişleri onu eğerden koparıp almıştı. Ölen öteki adam da onun kan kardeşiydi ve onu kurtarmak için geri dönmüştü. Yaşadıkları gibi ölmüşlerdi. Kanları birbirine karışmış ve parçalanan bedenleri birbirine dolanmış olarak. Atları ise kaçmıştı. Fil yeniden böğürdü. Ses şimdi daha yakın ve daha keskindi. Yakın bir ormandan gelmişti. Atlarını topuklayıp filin peşine takıldılar. Yaklaşırken çalılıkların arasından 4 nala bir atlı fırladı. Bu kır atının üzerindeki Al Noor'du ve atı dehşetten ve yorgunluktan perişan görünüyordu. Al Noor ise neredeyse çıplaktı. Cübbesi dişler tarafından parçalanmış ve derisi vahşi bir hayvanın pençelerine maruz kalmış gibi yaralanmıştı. Kır at sendeliyordu. Her adımda toynaklarını dikkatsizce yere indirmeye başlamıştı. Yolunun üstündeki dev karınca yuvalarının oluşturduğu tümsekleri görmüyordu bile. Sonunda tökezledi ve düşecek gibi oldu. O arada Al Noor'u da üstünden atmıştı. Ve binicisini sersemlemiş bir halde dev filin yolu üzerinde bırakıp koşarak kaçtı. Bu ailenin reisi olan ve ilk başta dev ayak izleriyle onları şaşkına çeviren fildi. Arka bacaklarından birinde kanlı bir iz vardı ama tendonun geçtiği yerden çok yüksekte ve uzaktaydı bu iz. Al Noor hayvanı yavaşlatacak ya da engelleyecek bir yara açamamıştı. Yaklaşırken dişleri çalılara ve taşlara takılmasın diye kafasını yukarı kaldırmıştı. Dişlerinin dudaklarından uca kadar olan mesafesi uzun boylu bir adamın 2 kolunu açmış halinin 2 katıydı. Ve kalınlıkları da dudaktan uca dek hiç incelmeden bir kadın baldırı kalınlığında devam ediyordu. Hasan hayretle "Her biri 10 kantar" diye haykırdı. Bu koca gri kafasının 2 yanından her biri en az 100 kiloluk 2 diş çıkan efsanevi bir hayvandı. Hala tam kendine gelememiş olan Al Noor ayaklarının üstünde titreyip 2 yana sendeleyerek yüzü kan ve tozla kaplı bir şekilde duruyordu. Sırtı saldıran file dönüktü ve palasını yitirmişti. Fil onu gördü, yine tiz bir sesle böğürdü ve hortumunu göğsüne doğru kıvırdı. Al Noor döndü. Ölümle karşı karşıya olduğunu anlayınca sağ elini kaldırdı. İşaret parmağı Müslüman olarak öldüğünü gösterir bir işaret şeklindeydi ve "Allah büyüktür" diye bağırdı. Bu onun kabullenme anıydı. Korkusuzca başına geleceği bekliyordu. ''Benim için ve Allah için!'' diye bağırdı Osman Kısrağı'na ve Tatlısu bu çağrıya son gücünü ve son hızını göstererek yanıt verdi. Osman dümdüz bir vaziyette atın boynuna yapışarak dişlerden oluşan kemerin altına atıldı. Filin hortumu rulo halindeydi. Palası için bir hedef yoktu ortada. Sadece filin dikkatini dağıtmayı umabilirdi. Fil Alnor'a o kadar odaklanmıştı ki aniden burnunun dibinde belirene kadar ata ve binicisine dikkat etmemişti. O kadar yakındılar ki Osman'ın omzu dişlerden birine sürtünmüştü. O şekilde ok gibi uçan bir güneş kuşu gibi geçip gittiler. Fil yana dönmüş ve karşısında duran adamı bırakıp kendisini daha çok gazaba getirenlerin peşine düşmüştü. Atın ardındaydı şimdi. ''Allah'ın sevgili kulu!'' diye bağırdı Alnor hayatını kurtaran emirin ardından. ''Allah tüm günahlarını bağışlasın!'' Osman filin korkunç böğürtüleri, ayak sesleri arasından kulağına çalınan sözlere sert bir edayla gülümsedi. ''Allah bana ölmeden evvel birkaç günah daha işlemeyi nasip etsin!'' diye arkasına doğru seslendi ve filin önünden kaçmaya başladı. Hassan ve öteki adamlar da ardından geliyor, çeşitli sesler çıkararak filin dikkatini üstlerine çekmeye çalışıyorlardı. Ama onun gözü tatlı sudan başkasını görmüyordu. Kısrak çok hızlı koşmak zorundaydı fakat henüz gücünün sonuna gelmemişti. Osman yine kolunun altından arkaya baktı ve filin de hızla yaklaştığını gördü. O kadar süratli koşuyordu ki Hassan ve diğerlerinin hassas arka bacaklarına yetişip saldırmalarına imkan yoktu. İleri doğru baktı ve bir tuzağa sürüklenmekte olduğunu gördü. Tatlı su dar bir geçitte ensesindeki sivri dişlerden kaçıyordu ama ileride de yolu sivri dikenli kesif bir çalılıkla kesiliyordu. Osman hayvana biraz daha abandı. Tatlısu bunun üzerine başını çevirip sevgili binicisine baktı. Sanki ona danışır gibiydi ve gözlerini kırmızı iç kısımları meydana çıkana kadar döndürdü geriye. Ağzının köşelerinden köpükler çıkıyordu. Sonra at ve binicisi sivri dikenli çalılardan oluşan yeşil bir dalganın içine düştüler. Dikenler kartal pençeleri gibi üstlerini başlarını yırtıyordu ve Tatlısu'nun zarif koşusu bataklık kumuna saplanmış bir yaratığın debelenmesine dönüşmüştü. Fil ise hiç etkilenmeden peşlerinden gelmeye devam ediyordu. ''Gel o zaman ve bu işi bitirelim.'' diye meydan okudu Osman dizginleri bırakıp üzengileri ayaklarından fırlatarak. Eğer de dimdik ayağa kalktı, arkasını dönmüştü ve gözleri filinkilerle aynı seviyedeydi. Adam ve hayvan hızla kapanan bir mesafede yüz yüzeydiler. ''Becerebiliyorsan al bizi!'' diye bağırdı Osman. Sesinin hayvanı nasıl çileden çıkaracağını biliyordu. Fil kulaklarını kafatasının iki yanında geriye doğru yapıştırdı. Uçlarını öfke ve hırsla kıvırdı. Sonra Osman'ın beklediği şeyi yaptı. Hortumunu açtı ve atın üstündeki adamı yakalamak üzere uzattı. Tatlısu'nun çılgınca debelenmelerine rağmen dengesini koruyan Osman, uzun palasını uygun bir pozisyonda tutuyordu ve tam gri hortum bedenine yaklaştığında indirdi. Çelik vınlayarak indi ve gümüşü parıltılar saçtı. Darbe yerini bulmuş ve bir dirençle karşılaşmamıştı. Çelik pala deriyi, eti sinirleri kıyma gibi doğramıştı. Hortumu dudağa yakın bir yerinden giyotin gibi budamıştı. Bir an kan görülmedi. Sadece taze kesilmiş etin parlaklığı ve sinir uçlarıyla beyaz tendonlar vardı ortada. Sonra büyük bir güçle fışkıran kan koca gri kafayı kan kırmızısı bir bulutun ortasında bıraktı. Hayvan bir kez daha böğürdü ama bu kez ıstırap ve dehşet vardı sesinde. Sonra dengesini ve yön duygusunu yitirerek yana doğru sallandı. Osman tekrar eğere oturdu ve dizleriyle tatlı suyu yöneterek filin kan bürümüş gözlerinin görüş sahasından uzaklaştırdı. Hassan sol bacağının arkasını kesmek üzere yetiştiğinde hayvan bilinçsizce yalpaladı. Sonra Hassan tekrar eğere atlayıp fili sakat bacağıyla olduğu yerde bırakarak uzaklaştı. Osman da dönüp gelmiş ve tatlı suyun sırtından inerek öteki bacağın diz ardı kirişini kesmişti. Bacaklarından ve hortumundan oluk oluk akan kanlara rağmen fil bir mollanın Kur'an'dan bir sure okuyacağı süre kadar daha ayakta kaldı. Osman Atalan ve adamları atlarından inmiş ve onların başını tutarak bu ölüm keşmekeşini izliyordu. Filin gücüne ve cesaretine duydukları saygıyla onun için dua ediyorlardı. Sonunda büyük bir gürültüyle taşlı zemine devrilince Osman, "Allah her şeye kadirdir, her şey onun ellerindedir." diye bağırdı.